Ayrım 5, sayfa 63. Yemen ve sonrası. Orduda hiyerarşi vardır. Bu hiyerarşi içinde adımlar sınırlıdır. Rütbeler ve yükselişler kesin kaidelere bağlıdır. Ama seçkin asker, hayatta bir misyonu olan asker odur ki, onu bu kesin kaideler ve işaretlenmiş yollar üzerinde sanki görünmez bir el arkasından iter. Önünde yollar açılır ve yolcu hızlı ilerler. Bu bir talih midir? Bu bir tesadüf müdür? Hayır. Seçkinlere, üstünlere ve hayata bir şey vaat edenlere yollarını açan bu esrarlı kudretin hareketinde sanıyorum ki o insanların vasıfları, karakterleri asıl itici kuvveti teşkil ederler. 2. Aranan adam. Gerçi orduda bir hiyerarşi vardır. Yani bir rütbeler, mertebeler düzeni vardır. İlerleyişler, yükselişler önceden konulmuş bu düzene bağlıdır. Ama soy asker gene de kendi kendisini yaratır. Çünkü vakti gelince rütbe alıp terfi etmek başka, sıraların arasından ve başkalarının üstünde belirmek, sivrilmek gene başkadır. İşte bu beliren ve sivrilen adam hem kendini yapan hem de aranan, hatta beklenen adamdır. Daha analarından doğarken alınlarında suni ve kalp birer yıldızla doğan prensleri, şehzadeleri, saray ve mayiyet kullarını tabii bu kafilenin dışında bırakıyoruz. Onlar eğer bir takım vasıfları varsa hayatta haklı yerlerini alacaklardır. Bizim kastimiz halk çocukları içindir. Halktan gelen, halk içinden sivrilen ve hayat sahnesinde kendi yerleri, zaferleri ve yenilgileriyle gene kendileri tayin eden insanlar içindir. Bu kitaba konu olan ikinci adamın hikayesi de işte böyle yürüdü. Henüz 22 yaşında bir subaydı. Ama 2. Ordu merkezinde üstlerin, paşaların karşısında bir kürsüden onlara modern topçuluk ve strateji dersleri verdi. Gene o yaşta bir gizli ihtilal cemiyetine girdi. Kokmuş, çürümüş bir rejime karşı isyan edenler sapına katıldı. Ama o kadar da değil. 1908'de bu ihtilal olunca aynı yüzbaşı ihtilal merkezi Selanik'ten gelen bir heyetin Edirne'de aranıp bulunup fikirleri, görüşleri alınan birkaç genç subaydan biri oldu. Gene Selanik'te ve 1909'da toplanan İttihat ve Terakki Kongresi'ne de gene bu yüzbaşı diğer bir arkadaşı Kazım Bey Karabekir ile beraber hem cemiyetin hem 2. Ordunun delegesi, temsilcisi olarak davet edildi. Bütün bunlar basit bir tesadüfler zincirinin halkaları olabilir mi? İş bu kadarla kalmaz. Aynı sene ve Güneybatı Rumeli'de Albay Mersinli Cemal Bey'in paşa yönetiminde ve Türkiye'de belki ilk defa yapılan geniş kurmay gezisine 2. Ordu'dan gene İsmet Bey seçilir. Aynı sene İstanbul'daki 1. Ordu'yla Edirne'deki 2. Ordu arasında da geniş bir manevra tatbikatı ve harp oyunları olacaktır. Bu hareketlere ünlü Alman Mareşali Gauss Paşa da katılacaktır. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Ahmet İzzet Paşa tatbikatı izleyecektir. Artık kol ağası olan İsmet Bey bu harekata da süvari tugayı kurmayı olarak katılır. Ama öyle dikkati çeker ki kısa bir süre sonra ve bu sefer hem askeri hem siyasi mahiyetli bir büyük hareket için onu İstanbul'dan arayacaklardır. Nitekim ararlar da. Ve bu aranış onun hem askeri hem siyasi hayatına geniş tecrübeler getirir, etkiler yapar. Ama bu mektup bahsini biraz aşağıda ele alacağız. Ahmet İzzet Paşa'nın kol ağası İsmet Bey'i arayıp hatırlayışı için hoş bir fıkra da anlatırlar. Paşa İsmet Bey'i Trakya manevralarında ve Kırklar elindeki bir askeri kritik toplantısında görmüş, dinlemiş, tanımıştır. Bu subay onun üzerinde olumlu bir tesir bırakmıştır, onu takdir etmiştir. Fakat tam onu arayıp ona mektup yazmak istediği zaman bu küçük rütbeli subayın ismini hatırlayamaz. Hani o gün gördüğümüz ama şu kulakları biraz ağırca işiten bir kol ağası vardı ya, bana onun adını bulacaksınız ve kıta adresini öğreneceksiniz. Kol ağası İsmet Bey'in kulakları gerçekten biraz rahatsızdı. Ağırca işitiyorlardı. Nitekim ordu bu değerli unsurunun bu rahatsızlığını tedavisi için Avrupa'ya göndermişti. Hem bir hava tebdili hem tedavi için Almanya'da, Berlin ve Münih'te, sonra Paris ve İsviçre'de Luzern'de kalmıştır. Bu seyahat 1. Dünya Harbi'nden önceye rastlar. Nitekim Avrupa'da seferberlik başlayınca İstanbul'a dönülmüştür. Şimdi o günkü Osmanlı Devleti'nin 1908 ihtilali sonrasındaki durumu üzerinde durmalıyız. İhtilal sonrası. Daha önce de değindiğimiz gibi 1908 ihtilali sonrası dış ve iç meselelerde bir takım hayal kırıklıkları getirir. 5 Ekim 1908'de Bulgaristan tam bağımsızlığın ve zaten fiili yönetimi altında olan Şarki Rumeli vilayetini, Güney Bulgaristan, kendisine kattığını ilan etti. 6 Ekim 1908'de Avusturya gene fiilen kendi yönetiminde olan Bosna Hersek'i resmen kendi topraklarına kattı. Girit'te de durum karıştı ve bilhassa Benizelos'un etkisi altında bulunan Girit, mahalli meclisi, Girit'i Yunanistan'a bağladığını ilan etti. Osmanlı Afrikası üzerinde de kara bulutlar dolaşıyordu. İş durum ise hiç de parlak değildi. Daha hürriyetin ilanından hemen sonra Edirne'de çıkan askeri ayaklanmayla 31 Mart isyanı ve ordu içinde ve İttihat Terakki'ye karşı kurulan Halaskar Zabitan grubu gibi teşebbüsleri bir tarafa bıraksak bile İstanbul'da siyasi muhalefetler hürriyet ilanının hemen ardından başladı. Bir takım partileşme tecrübeleri ve arada bir takım tethiş hareketleriyle gelişen bu olaylar 21 Kasım 1911'de Hürriyet ve İtilaf Fırkası ismi altında güçlü bir muhalefet cephesinin kurulması neticesine vardı. Mebusan Meclisi çeşitli mücadelelere sahne oldu. İç isyanlar da gittikçe artıyordu. 1909-1910'da Arnavutluk bir sıra isyanlarla çalkalandı. Öyle ki 1 Aralık Mahmut Şevket Paşa bu isyanlara karşı tetip hareketlerinin başına geçmek zorunda kaldı. Kuzey Makedonya ve bütün Arnavutluk hakiki bir harp harekatı sahası haline aldı. Bu hareketler sırasında Mustafa Kemal bir süre Mahmut Şevket Paşa kurmay heyetinde bulundu. İsyan çok güç şartlar altında ve ancak geçici olarak yetiştirildi. Suriye'de Havran Dürzileri de isyan ettiler. 1909'daki Kilikya, Adana ve Havalisi. Ermeni isyanları da pek çok can kaybına yol açtı. Dersim zaten elimizde değil gibiydi. Eşkıyalık ise alıp yürümüştü. Mesela Ödemiş taraflarında bir Çakırcalı Efe'nin üstüne hatta Rumeli'den askeri birlikler sevk etmek lazım geldi. Rum, Sırp, Bulgar unsurlarının Makedonya'daki mukavemet teşekkülleri de arttı. Ama asıl büyük isyanlar 1909-1910'da Yemen'de alevlendi. Hülasa İttihat ve Terakki'nin başlıca sloganlarından biri olan İttihadı Anasır. Yani çeşitli millet ve cemaatlerin Osmanlı İmparatorluğu içinde birliği hayali daha ilk adımda iflas ettikten başka asıl Türk halkı içinde birlik ve asayiş düzeni de bir türlü sağlanamıyordu. İttihat ve Terakki'nin imparatorluğu teşkil eden çeşitli milliyetler ve cemaatler arasında bu birlik ve beraberliği kurmak, düzenlemek için evvelden tasarlanmış esaslı görüşü ve projesi yoktu. Onlar yalnız Kanuni Esasi'nin iadesi ve Mebusan Meclisi'nin açılması için mücadele etmişlerdi. İşte Kanuni Esasi ilan edilmiş ve meclis açılmıştı ama asıl dertler ve hastalıklar da ondan sonra meydana vurmuştu. Zaten daha iktidarı bile tam olarak eline almamış olan İttihat ve Terakki'nin ise buna karşı hiçbir tedbiri ve programı yoktu. Hele 29 Eylül 1911'de İtalya, Osmanlı Afrikası'na saldırıp Türkiye'ye harp ilan edince felaketler zincirine hem yeni bir halka eklendi hem de bunu yeni felaketler takip etti. Hülasa 1908 ihtilal sonrasının dış ve iç manzarası kısacası buydu. Ama biz şimdi gene Kola Ağası İsmet Bey'in hikayesine dönelim. Bura Yemen'dir. Ahmet İzzet Paşa'nın Kola Ağası İsmet Bey'e yazdığı hususi mektuptan şu anlaşılıyordu. Paşa, Yemen'deki isyanı bastırmak üzere Yemen'deki bütün askeri kuvvetlerin kumandanlığına memur edilmiştir. Gene anlaşıldığına göre orada özel ve olağanüstü yetkileri de olacaktır. Kola Ağası İsmet Bey de kendi kurmay heyetini almak istemektedir. Bunun için İsmet Bey'in muvafakatını soruyor. Fakat ayrıca şunlar da mektupta işaretlenmiştir. Kola Ağası İsmet Bey'in rütbesi yeni mürettep kuvvetin ve Yemen'de bulunan 7. ordunun kurmay başkanlığını yapmak için henüz müsait değildir. Ordu kurmay başkanlığına evvelce de Yemen'de bulunmuş olan kurmay albayı Avni Bey tayin edilmiştir. Ama paşa nezaketle belirtmek ister ki tatbikatta İsmet Bey'den bir kurmay başkanı gibi faydalanılacaktır. Mevkii ve şerefi korunacaktır. Böyle bir istek karşısında alt rütbede bir askerin vereceği cevap bellidir. Kendisi bir askerdir. Ne vazife emredilirse onu yapacaktır. İsmet Bey de paşaya yazdığı cevapta askerliğin bu itaat kaydına uyar. Gösterilen vazifeyi kabul ettiğini saygıyla bildirir. Ama bu cevap mektubunda bir ön yüzbaşının fiilen başkumandan mevkiinde bir üste yazabileceği bu tabii itaat sözlerinden daha başka şeyler de yer alır. Bunu aşağıda göreceğiz. Neyse resmi muameleler yürür. İsmet Bey 26 Şubat 1910'da Yemen Mürettep Kuvvetleri adı altında derlenen ve 7. Ordu üstünde de yetkilere sahip olan teşekkülün kurmay heyetine memur edilir. Sefer işinde veya heyetinde vazife alanların bir kısmının isimleri daha sonraları milli mücadele içinde de işitilecektir. Mesela Hamidiye Kumandanı Rauf Bey, Yarbay Saffet Arıkan, Mebus Milletvekili ve CHP Genel Sekreteri. Kurmay Salih Bey, Omurtak, Cumhuriyet devrinde Genelkurmay Başkanı. Asıl anlamaktan aciz olduğum nokta sizin Yemen'e nasıl gidebileceğinizi takdir etmektir. Bir Balkan Harbi'nin pek yakın görüldüğü bir zamanda Genelkurmay Başkanı'nın anavatan müdafasından uzakta kalmasını kavramak hakikaten takdirimin dışındadır ve çok endişe verici bir tesirdi. İnönü Yemen'den bahsederken kendine verilen bu vazifenin ruhi tepkilerini şu sözlerle ifade etmektedir. O zamanki anlayışımla bana ilk ağır gelen şey mektepten beri idealim olan bir Rumeli harbinde vazife görmek imkanım kayboluyor düşüncesi oldu. Biz Yemen'deyken Rumeli'nin kaderini tayin edecek harbin patlayacağı bende şaşmaz bir kanaat halindeydi. Ancak bu fikrimden bahsederek özür beyan etmek hiçbir suretle mümkün değildi. Ruhuma işlettiğim askeri terbiye bana harf vazifesi yapacağım yeri tayin etmek hakkını düşündürmezdi. Muhterem Ahmet İzzet Paşa'ya cevabımı ve muvaffakatımı yazdım. İşte gene bu mektupladır ki İsmet Bey daha yukarıda değindiğimiz ve kendi tabiriyle garip bir mülahazayı da kendini tutamayarak yazmıştır. Bu ilgi çekici konuyu şöyle nakleder. Ahmet İzzet Paşa, 1. Dünya Harbi'nde ordu kumandanı ve sonra mütarekeyi yapan sadrazamdı. Mustafa Kemal, harbin sonu belli olduğu günlerde 14 Ekim 1918 tarihli mektubunu padişaha arz edilmek üzere başyaver Naci Paşa'ya göndererek, Ahmet İzzet Paşa'nın Talat Paşa kabinesi azledilerek sadrazamlığa getirilmesi ve kendisine de bu kabinede Arbiye Nazırlığı'nın verilmesi teklifinde bulundu. Bu Mustafa Kemal'in henüz Osmanlı ordusuna görevliyken siyasi mahiyet taşıyan ikinci çıkışıdır. İlk çıkışı 29 Ekim 1917'de ve 7. Ordu kumandanı iken Sadrazam Talat Paşa'ya ve Başkumandan Vekili Enver Paşa'ya yazdığı çok etraflı mektup Tek Adam Cilt 1'de yer alan bu konuya ileride değinilecektir. Ahmet İzzet Paşa'nın milli mücadele devresinde çeşitli vesilelerle adı geçer. Ahmet İzzet Paşa dürüst bir askerdi. Fakat elbette ki milli mücadele devrinin beklediği öngörüşte bir şahsiyet değildi. İsmet Paşa şunları da nakleder. Sonra Yemen'deyken Paşa ile bu mektubu çok konuşmuşuzdur. Paşa yazılarımdan dolayı beni haklı bulmuştur. Ama şu da anlaşılıyordu ki Paşa'nın bu vazifeyi kabul edişinde Enver Paşa'nın İstanbul'da bazı davranışları da müessir olmuştur. Yemen'e memur heyeti götürmeye Hamidiye Kruvazörü tahsis edilmişti. Yolda İskenderiye'ye uğranılır, Kahire'ye gidilir. Orada Mısır Hedibi'nin gösterişli bir kabul resminde bulunulur. Sonra Süveyş'te Hamidiye'ye binilerek Hicaz'ın iskelesi olan Cidde'ye çıkılır. Orada Hicaz Şerifi Hüseyin bir Şark Sultanı'nın ihtişamı içinde ziyafetler tertipler. İzzet Paşa ile hususi görüşmelerde bulunur. Varılan anlaşmaya göre Şerif Hüseyin de Hicaz'dan Yemen'in şimal kısmını teşkil eden Asir sancağına bir miktar kuvvet gönderecekti. Zaten Hicazlıların bu bölgede daima gözleri olmuştur. Nitekim şimdi de Asir Yemen'e değil Hicaz'a aittir. Nihayet Yemen'in iskelesi olan Hüdeyde'ye varılır. Böylece İslam bölgesine ulaşılmış olur ve harekat başlar. Bugünkü Türk nesli Yemen'in eski Osmanlı İmparatorluğu'nun bilhassa son devrindeki yerini ve unutulmaz kanlı hatıralarını elbette ki kim bilmez. Yalnız ara sıra radyolardan akseden eski türküler arasında şu acıklı parçalar duyulur. Bura Yemen'dir, gül içemendir, giden gelmiyor, acep nedendir. Yemen'in bugünkü yüz ölçümü 123.500 km2'dir. Eskiden Yemen'e bağlı olan Asir Sancağı şimdi Hicaz'a geçtiğinden Osmanlılar zamanında Yemen geniş bir saha kaplardı. Nüfus bugün 3.5 milyon kadar sayılır. Osmanlı idaresinde Yemen vilayeti Osmanlı salnamesine devlet yıllığına göre San'a, Hudeyde, Asir, Taaz isimleriyle 4 sancağa mütesarrıflık bölünürdü. Bu sancaklarda 27 kaza, 54 nahiye, 6339 köy ve ayrıca 381 kabile merkeziyle 289 küçük iskan noktası hesabı olunurdu. Nüfus sayılmamıştı. Köylere köy denilemezdi. İdare teşkilatı çok yerlerde şekilden ibaretti. Ve mesela Anadolu'nun pek büyük bölgeleri gibi Yemen'e de hiçbir yatırım yapılmamıştı. Yemen'de imparatorluğun sömürgesi değil, imparatorluğu sömüren bir ülkeydi ve hiçbir zaman kendini imparatorluğa bağlı saymadı ve devletin olmadı. O zamanki nüfus muhtemel olarak 1,5 milyon kadardı. Gerçi Yemen'de gül ve çemen yoktu ama bir Yemen vardı. Bu Yemen daima ateş içindeydi ve giden gelmezdi. Şu Yemen dedikleri, çok eski bir medeniyete sahne olduğu anlaşılan Yemen, Arabistan Yarımadası'nın Kızıldeniz kıyılarının güney bölgesini teşkil eder. Arazi teşekkülü bakımından kuzeyden güneye ve denize paralel olarak iki manzara gösterir. Sahil şeridi içerilere doğru düzlük, kumluk, sıcak, fakir bir çöldür. Bu kısma Tehame derler. Sonra içerilerde ve gene sahile paralel gibi uzanan dağlık kısım gelir. Buraya Cebel yahut Sür'a denir. Sarp kayalık kıraçtır. Fakat nispeten Akdeniz iklimini andıran yerleri de vardır. İsyanlar daima bu dağlık bölgede olurdu. Düzlük çöl halkı uysaldır. İki bölge halkı arasında mezhep farkı da vardır. Çöl halkı mezhep bakımından Şafii ve Hanefi, dağlık kısmı Zeydi'dir. Fakat bütün Yemen'i daima Zeydi imamları kontrolleri altında bulundururlar. Yani Yemen'de dağlar çöllere hakimdir. Nitekim 1909-1910 isyanının başında memleketin merkezi olan Sana şehrini de ele geçiren Zeydi imamı Yahya idi. Yemen'in kuzey kısmını teşkil eden Asir sancağında da İmam İdris isyan halindeydi. Yemen'deki bu isyanlar dolayısıyla oraya gönderilen Ahmet İzzet Paşa heyetinin hareket ve icraatı ile varılan neticeler bakımından çok ilgi çekici bir cephesi vardır. Bunu aydınlatabilmek için önce imparatorluğun bu gibi Türk olmayan ülkelere karşı durumunu da kısaca gözden geçirmeliyiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun Arabistan'la alakası Yavuz Sultan Selim ile başlar. Yavuz Mısır üzerine yaptığı seferde Ağustos 1516'da Suriye'de Halep'i zapt eder. O zaman Suriye Mısır'da hüküm süren Çerkes Kölemen hükümdarlarına tabiydi. Hicaz kıtası ve dolayısıyla Mekke ve Medine gibi kutsal şehirlerde Kölemenlerin himayesinde sayılırdı. Fakat Yavuz daha Halep'i alınca orada kendisini hutbede Hadimül Haremeynüş Şerifeyn, yani Hicaz'daki kutsal makamların korucusu olarak ilan etti. Mısır'a girip Kayre'yi zapt edince orada sığıntı olarak yaşayan son Fatımi halifesinden halifeliği ve kutsal eşyaları, emanatı mübareke devir alarak Osmanlı hükümdarları resmen halife sıfatını ve Hicaz'ın hakimiyetini almış oldular. Gene bu yayılma devresinde Osmanlılar Yemen sahilini işgal ederek burasını Osmanlı mülküne kattılar. Hatta daha sonra Habeş mülkü de Osmanlı hakimiyeti altına girdi. Yemen, Habeş valiliğine bağlı sayıldı. Bugün bile Habeşistan'ın Kızıldeniz sahillerindeki Musavva şehri kenarlarında eski Osmanlı kalelerinin kalıntıları hala ayaktadır. Zaten Musavva'da Abdülhamit II devrinde bile Türkiye'nin Mısır eyaletine bağlı sayılıyordu. Sadrazam Said Paşa'nın hatıratı. Hülasa Yemen'in Osmanlılar tarafından işgali 1539-1545 yılları arasında gelişti. Bu devir Kanuni Süleyman Saltanatı'na rastlar. Yavuz'un kumandanlarından Hadım Süleyman Paşa Süveyş'te hazırladığı bir donanmayla 1538 Haziran'ında Kızıldeniz yolu ile Hint seferine çıkmıştı. Evvela Babil-Mendeb Boğazı dışında Aden'i zapt eder. Sonra donanma bir taraftan Hint Denizi bölgesinde en mühim üssü ele geçirir. Daha sonra bir taraftan Hint denizlerinde dolaşırken diğer taraftan Habeş ve Yemen'de fetihler başlar. Sana ve nihayet 1545'te Taaz zapt olunur. O günden sonra Osmanlılar aralıksız Yemen'de kalırlar. Ama bu kalışı hiçbir temsil ve imar hareketi takip etmez. Yemen'in imparatorluğa Hicaz'ı ve kutsal şehirleri güneyden korumasından başka bir faydası da yoktur. Çünkü Osmanlılar almasaydı Yemen mesela Portekizlerin eline geçebilirdi. Ama ne var ki Yemen'de bu Osmanlı hakimiyetini tarihi ta başından beri sonu gelmez karışıklıklar, isyanlar, mücadeleler tarihidir. Hele Abdülhamit zamanında Yemen Türkler için düpedüz bir mezar olur. Ahmet İzzet Paşa heyetinin Yemen topraklarına ayak bastığı sırada Yemen gene kan ve ateş içindeydi. Yemen'in o sıralardaki haline ait bazı hatıralar vardır. Mesela 1909'da Yemen'e defterdar tayin edilen Abdülgani Sen'i Bey, Yemen'in baş iskele şehri olan Hüdeyde'de hükümet binasını adi ama ne kadar adi bir ahır, han kıyafetinde bir bina olarak tasvir eder. 1911'de ve Yemen hakkında İstanbul'da Yemenli ulemadan İbnül Hatip Cemalettin yayınladığı eserinde ve en iyi niyetli temennilerini yazarken şunları da kaydeder. Yemen vilayetinin teşekküründen bugüne kadar askerden, ahaliden bir kan seli akmaktadır ki Şap Denizi'ni kanlı bir deniz yoluna çevirdi. Araplar tevekkeli bu denize Kızıl Deniz, Bahri Ahmer dememişler. Halbuki Yemen'e komşu veya karşı diğer müstemlekeler dahi müstemleke esaretine rağmen refah ve imar içindeydiler. Mesela Aden, mesela Habeş kıyısında Musavva, hatta Süveyş, İsmailiye, İskenderiye vesaire. Bu durum elbette devam edemezdi ve bir devlet, bir ülke üstünde yalnız kan dökmek, yalnız orasını geri bırakmamak için hakimiyet süremezdi.